Hukuk Saati. Efendim saatimiz 14.06'yı gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Hukuk Saati programımız başlıyor. Kadriye Şenel hazırlıyor programı sizler için. Bugün bizlere yardımcı olacak arkadaşımız, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 40 dakika boyunca birlikte olacağız. Haftanın her cuma günü 14 haberleri sonrasında ve sürekli daimi konuklarımız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Avukatlarımız var stüdyomuzda. Sayın Bedrettin Can Polat ve Sayın Eyüp Sabri Can Polat. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Orkun Bey.
Merhabalar.
Teşekkürler.
Merhaba efendim.
İzninizle ilk program, yeni yılın ilk programı şöyle bir tanıtalım, anlatalım sevgili dinleyicilerimize.
Çok isabetli oldu.
Evet, yeni bir programla başladık bugün sevgili dinleyicilerimize. Adı zaten sinyal müziğimizde de geçti, Hukuk Saati. Stüdyomuzda sizler olacaksınız. Haftanın her cuma günü 14 haberleri sonrasında hukuki sorunlarımızın çözümünde yol göstermeye çalışacağız değil mi? Dinleyicilerimize ulaşmaya çalışacağız.
Orkun Bey müsaade ederseniz ben yapımcımız Kadriye Hanım'la sohbet ederken şunu söyledim kendisine. İnanın iddialıyız da bu konuda. Kadriye Hanım dedim, bizim programlarımız kısmet olursa bir yıl devam edecek. Hı hı. Bu bir yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz, İnanın dedim, hukukla alakalı bir vatandaşın bilmesi gereken neler varsa, bak bu kadar geniş konuşuyorum, bunların tamamı hakkında kendilerini bilgilendireceğiz. Elimizde olsa dedim birer de sertifika verecek hale getireceğiz. Bu insanlar hukuku bilir diye.
Dinleyicilerimiz bu bağlamda sorular da sorabilirler bizlere. Değil
soru,
mi efendim?
Evet Orkun Beyciğim, bizim soru sınırımız yok, konu sınırımız yok, ülke sınırımız yok. Dünyanın neresindelerse ellerinin altında bir telefon varsa biz de buradayız.
Zaten programımızın temel hedefi de yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkede, ülkelerdeki ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan haklar, o ülkelerin hukuku, vatandaşlarımıza etkileri.
Tabii önemli. Hı hı.
Bunları konuşacağız ve vatandaşlarımız da bu konulardaki kendi hakları ve yaşadıkları ülkelerdeki o hukuk sistemiyle ilgili akıllarına gelen tüm soruları sorsunlar bizlere.
Memnuniyetle.
Neler olabilir bunlar diye düşündüğümüzde aile olabilir, aile birleşimi olabilir, ana dil eğitimi olabilir, çok önemli bir konu. Bu oturma, çalışma, izinler bunlar da önemli konular. Ne dersiniz efendim, değil mi?
Şimdi efendim bunlara zaten zaman zaman hepsine gireceğiz. Bugün için biliyorsunuz hukukun da bir temeli olması lazım.
Evet.
Orkun Bey. Hukukun bir temeli ve alfabesi gibi düşündük. Biz dedik ki bugün hak, hukuk biraz nazari gibi görülebilir ama biz açacağız onları ve mahkemelerimiz. Önce bunu bir görelim ki, çünkü hak kapısı diye buralardan gireceğiz. Yani nazari olmuyor bazı şeyler. Önce bir temelimizi atalım. Ondan sonra zaten konular teker teker kısmet olursa gireceğiz. Tamam.
Anlaşıldığı üzere hemen başlayacağız. Ben izninizle telefon numaralarımızı hatırlatayım dinleyicilerimize. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız değerli dinleyenler. Elektronik postayla da ulaşabilirsiniz bizlere. Elektronik posta adresimiz de var. hukuksaati@trt.net.tr. Yıl boyunca bu konularla ilgili telefon bağlantılarımız, stüdyo konuklarımız olacak değerli dinleyenler. Efendim avukatımızın da söylediği gibi, Bedrettin Bey'in de söylediği gibi ilk programımızda istedik ki hak, hukuk ve adalet kavramlarını konuşalım.
Evet.
Sorularınız olursa yanıtlayacağımızı bir kez daha sizlere söylüyoruz, hatırlatıyoruz ve hemen soluklanalım, ardından hak, hukuk kavramlarıyla programımıza devam edelim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor. Bedrettin Bey az önce söylediğiniz hak önemli bir
kavram,
kavram değil mi? Biraz açalım, biraz anlatmak isterseniz neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize?
Memnuniyetle. Şimdi Orkun Bey aslında biz bugün tabiri caizse Türkiye'de bir hukuk ufuk turu yapmak istiyoruz. Meselenin içine girebilmek için. Şöyle uzaktan önce bir çekim yapılır sonra zoom yaparız ya biz öyle yapacağız bugün. Şimdi mahkemelere baktığımız zaman biraz sonra istatistiklerini de vereceğiz efendim. İnanın yüz binlerce hatta milyonlarca dava dosyası var. Bu dosyaların da biliyorsunuz neyi olur? Bir davacısı vardır bir de davalısı vardır değil mi? Böyle.
Evet.
Şimdi ikisine de sorsanız hem davacıyı hem davalıyı. İkisi de aynı şeyi söyler der ki ben haklıyım. Davacı diyor. Davalı diyor ki hayır ben haklıyım diyor. Bakın iki tarafta aynı şeyi söylüyor. Peki haklıyı haksızı nasıl ayıracağız? Öyle ya şimdi iki tarafta ben haklıyım diyor. Bunu ayırma olayı var. İnsanların ben haklıyım demesi onu haklı yapmaz. Hak nedir? Hak hukuken korunan menfaattir. Tekrar ediyorum. Demek ki eğer siz ben haklıyım diyorsanız sizin hakkınızı da hukuk koruyacak. Öyle benim gönlümden böyle geçiyor. Ben rüya gördüm kardeşim ben haklıyım olmaz. Ne olacak? Haklıyım dediğiniz yerde hukuk sizin arkanızda duracak ve sizi koruyacak. Hak böyle bir şeydir.
O zaman da hukuk kavramı devreye giriyor ama.
Tabii tabii.
Değil mi?
Tabii. Şimdi Almanların güzel bir sözü var. Onlar diyorlar ki hakkını bilmeyenin hakkı olmaz diyorlar. Bakın şuna bak. Yani sizin hakkınızın olabilmesi önce hakkınızı bileceksiniz. Hakkınızı bilmek, telefonumuz varmış öyle mi? Alalım devam edelim.
Peki.
Sabri Bey işaret etti.
Hollanda'dan bir dinleyicimiz aramış.
Evet.
Ve dinleyicimiz bir soru soracak. Bakalım dinleyicimizin sorusu ne olacak? Hollanda'dan bir dinleyici. Merhaba efendim.
Merhaba efendim, iyi günler.
İyi günler. Buyurun.
Buyurun sorunuzu hemen alalım.
Efendim benim sorum şu. Ben 80 yaşındayım, emekliyim, Hollanda'da çalışıyorum.
Evet.
Ailem Hollandalı. 45 senedir beraberiz.
Evet.
Emekli olduktan sonra 1992'den beri Türkiye'ye 6 ay izine geliyorum.
Evet.
Evim var, ikametgahım var. Fakat Emniyet Müdürlüğü'nden şimdiye kadar aldığımız ikinci 3 ayda hiçbir problem çıkmıyordu.
Evet.
İlk 3 ayı buradan alıyordum, ikinci 3 ayı Türkiye'den alıyordum.
Evet.
Fakat bu sene bir yasa çıkarmışlar, göç yasası.
Evet.
Ben göçmen değilim. Benim ailem göçmen değil.
Evet.
Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı değilim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve aynı zamanda uluslararası Türk Medeni Kanunu'na göre evliyim.
Evet efendim.
Bu sene o kadar beni uğraştılar ki isyan ettim artık. 6000 euro karşılığında Türk parası göstereceğim.
Evet.
Efendim şeyden sabıkam olup olmadığına dair mahkeme şeyden adliyeden
evet.
Evrak alacağım. Yok efendim sosyal sigortalardan evrak alacağım. Yok bilmem nereden ne alacağım. Benim bunlarla hiç alakam yok. Ben uluslararası sigortalıyım. Hasta olduğum zaman.
Affedersiniz. Bir dakikanızı rica ediyorum efendim.
Bu sene.
Beni duyuyor musunuz efendim?
Duyuyorum
bir
efendim.
Bir dakikanızı rica ediyorum lütfen. Siz Hollanda vatandaşı mısınız? Türk vatandaşı mı?
Türk vatandaşıyım.
Peki efendim. Eşiniz Hollanda vatandaşı öyle mi efendim?
Vatandaşı.
Tamam. Peki efendim. Müsaadeniz ben kısaca bir cevap vereyim. Çünkü süremiz çok kısıtlı malumunuz. Detaya
evet.
Önemli olan sizin burada sesinizi duyurmanız, problemi aksettirmeniz.
Evet.
İsminizi öğrenebilir miyim bir mahsuru yoksa?
Türker Öztopçu.
Peki memnun oldum Türker Beyciğim. Siz lütfen radyodan dinleyiniz. Türker Beyciğim ben 26 yıldır radyolarda, televizyonlarda program yapıyorum. İnanın bütün hayatımda yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi yönünde oldu. Şimdi Türkiye'de de genel olarak söylüyorum, ferdi söylemiyorum ama bu göçlerden dolayı gerçekten çok sıkıntılar var. İşte dışarıdan DH geliyor, içeriden şu gidiyor filan. Gerçekten böyle bir kaos durumu var. Devlet de bu kaos durumundan dolayı giriş çıkışlarda biraz sıkı tutmaya başladı. Yoksa normal şartlarda bir Türk vatandaşsınız gayet tabii girer çıkarsınız. Hele pembe kartı olanlar vatandaştan izinle ayrılmış olduğu halde çok rahat bir şekilde geliyorlar. Belli işte seçime katılamama, efendim iş seçme seçilme hariç vesaire bütün haklardan istifade ediyorlar. Ama bu söylediğiniz konuyu ben kısmet olursa tekrar biraz daha araştırıp işin derinine inerek sizi önümüzdeki programlarda bilgilendirmeyi arzu ederim. Çünkü evet, öyle hepimizi ilgilendiriyor efendim. Devletin güvenliğini, insanların güvenliğini sağlarken, şimdi kusura bakmayın, Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle, canlı bombalar ortada dolaşıyor denirken her önüne gelen arkadaş hoş geldin buyur çay kahve işte denmez. Onun için ben bunu araştıracağım, söz veriyorum size ilerideki programlarda bu konuyla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Alakanıza teşekkür ediyorum. Yeni bir konudur.
Evet, teşekkür ediyoruz. Efendim. Hollanda'dan arayan dinleyicimiz evet, Türker Bey'e.
Evet efendim. Şimdi
Almanya'da bir söz vardı. Hakkını bilmeyenin hakkı
yoktur. Yok, çok yoktur önemli ama şimdi. Burada da şöyle bir şey var Orkun Bey. Uzatmayalım çünkü çok konuşacağımız konular var da. Yani hakkını bilmeyenin hakkı yoktur. Ne demek? Yani hak nasıl bilinir? Gece rüyayla falan olur mu bu işler? Olmaz. O zaman hukuk programlarını da dinleyeceğiz. Kusura bakmayın, herkes hukuk fakültesine gidemez. Hayatımızın her tarafı hukuk Orkun Bey.
Evet, doğru.
Her tarafı hukuk yani. Adım atsanız hukuk. Bakın beyefendi soruyor şimdi. Benim hakkım ne olacak diyor. Bunları konuşacağız. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Önce hakkımızı bileceğiz. Önemli.
Hukuk önemli dediniz. Evet. Ve dolayısıyla da hukuk kavramı işin içine giriyor. Biraz da bu hukuk kavramından bahsedelim isterseniz. Eyüp Sabri Bey ne der bu konuda?
Şimdi her yayında insanlar diyor ya bir nasırına basılmış gibi benim hakkım hukukum ne olacak diye. İşte hukukun ne olduğunu bilmeyince hakkı bilmek de bir yere kadar götürüyor. Hukuk kısaca bütün hayatımızdaki her şeyi düzenleyen bir sistem. Yani doğmadan önce ceninken bizi ele alıyor. Doğduktan sonra ölümüne kadar götürüyor. Hatta ölümünden sonra miras hukukuyla olaya devam ediyor. Böyle olunca hukuk burada bir tane bir kavram yok. Kendi içinde bir hukuk piramidi var. Evet. Bu piramit olayı boylu boyunca götürüyor. Götürürken neler yapıyor? Piramidin en tepesine bakmak lazım. Piramidin en tepesinde anayasa var. En üstte bu. Yani herkes bizim hukukumuzu ele aldık. İşte neye göre değerlendireceğiz? Benim kendi şahsi haklarım ne olacak? Toplumun bu işe bakış açısı ne olacak derken işin başı adı üzerinde anayasa. Bu anayasa en üstte ve en tepede. Bunun altında biraz önce beyefendinin arayıp da bizim dinleyicimizin sorduğu gibi uluslararası normlar var. Uluslararası sözleşmeler var. Çünkü artık dünya eski dünya değil. Yani bugün internette sosyal ağlardan bir anda yaydığınız bir şeyi anında dünyanın hemen hemen her köşesinde 200 küsür devletteki interaktif olarak insanlara yayabiliyorsunuz. Evet. Böyle olunca uluslararası sözleşmeler piramidin ikinci kısmı. Daha sonra mesela bu önemli, neden önemli? Biraz önceki beyefendinin sadece kendi hakkına ilişkin bir şikayetini dile getirmesinin çözüm yolu tek devletin kendi başına verebileceği bir konu değil. Karşılıklı yapacağı güvenlik sözleşmelerinin de ortaya çıkması lazım. O yüzden zaten Bedrettin Bey bu hani konunun özelliği gereği göçmen yasasını inceleyip gelecek hafta ve ondan sonraki haftalarda cevap veririz dedi. Onun dışında ne var? Peki bunlar nasıl uygulanacaklar? Mesela biz şimdi iskeletin üzerine giydirilmiş bir et sistemiyiz ama beyin olmadığın bir şeye yarıyor mu? Hayır. Ya da kollar bacaklarda bir uzuv eksikliği olduğu zaman net ifademizi dile getirebiliyor muyuz? Hayır.
Arada bir bağ, bir
hiyerarşi. Bir bağ olması lazım. İşte o bağ kanunların tüzükler ve yönetmelikler vasıtasıyla insanların hayatının içerisinde nüfuz etmesi. Bu çok önemli. Yani bugün biz bugün burada bu yayını yaparken aslında bir yayıncılık şeyin içerisinde belli bir yönetmeliğe göre davranmak zorundayız. Niye? Aksi takdirde problemler ortaya çıkacaktır.
Zincir halkası gibi oldu değil mi? Evet. Birbirine bağlı. Piramit. Yalnız aynı zamanda o halkaların içindeki daireler de var. İrili ufaklı daireler de var. Tüzük, yönetmelik, kanunlar dedik.
Onları da ben açıklayayım.
Buyurun.
Şimdi işin özü şu Orkun Bey. Türkiye'de inanın samimiyetle soruyorum. Size de bir test yapalım isterseniz.
Benim hukuk konusunu test etmeyin.
Kaç kanun olabilir? Hayır soralım şöyle bir. Kafanıza göre kaç kanun var Türkiye'de? Şöyle bir söyleyin bakayım.
Ya az önce haberlerde okudum. 6500 küsur yani.
Biraz çıkın.
Ya 16.000 diyeyim ama daha da...
İyi dediniz şimdi tam orada duralım.
Orada duralım.
Piyango alsaymışsınız çıkıyormuş.
Gerçekten çıkıyorum size gerçekten. Şimdi Orkun Bey mesele şu. Ülkeleri kanunlarla yönetiyorsunuz değil mi? Türkiye'de şu anda gerçekten şu anda 16.000 kanun var. 16.000 altını çiziyorum. Bu kanunların çoğu da temel kanunlar. Mesela bir medeni kanun diyoruz değil mi? Temel kanun.
Evet.
Daha insanın doğmadan ana karnında cenin halindeyken yakalıyor... Büyütüyor, işini bitiriyor, öldükten sonra miras hukuku diyor, öldükten sonra da devam ediyor. Böyle bir kanun kaç madde? 1043 madde, bir medeni kanun. 16 bin kanun düşün. Her biri o kadar değil ama var. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bu kadar kanunun olduğu yerde emin olun, hukukçular da hakimler de zaman zaman çok zorlanıyorlar. Kolay işler değil.
Mutlaka değil. Hatta branşlaşmanız gerekiyor. Tabii, değil mi?
Evet, o, çok haklısınız.
Hakimler de var.
Evet. Hakimlerin şimdi ihtisas mahkemesi. Mesela aile hakimine siz gidip de işçi alacağını açamazsınız. Diyor ki kardeşim ben aile hakimiyim. Boşanacaksan gel, nafakaysa gel diyor. Öyle diyor. Şimdi avukatlık buradan zor oldu. Onu da bir iki kelimeyle söylemek istiyorum. Bizim mesleğimiz eskiden Orkun Bey Marco Paşa derlermiş. Her şeyi Marco Paşa'ya soralım. Bizim vatandaş da şimdi hangi dava, ceza, hukuk, idare hemen diyor ki avukata soralım. Ya avukatın da bir sınırı yok mu? Şimdi gözü evet. hasta olan insan tutup da şey yapabilir mi? Neydi onun adı? Kalp doktoruna gidip kalbime bir bak doktor diyebilir mi? Telefon mu var?
Evet. Yok. Telefon yok ama telefon numarasını ben hatırlatmak istiyorum izninizle. Artı 90 312 Ankara'nın alan kodu 463 34 19 463 34 21 elektronik posta adresimiz var. hukuksaati@trt.net.tr 463 34 19 34 21 telefonlarınızı, sorularınızı, sorunlarınızı bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yalnız evet. Özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi hadi biz yine bir kolay yani kendi ülkemizde yaşıyoruz. Evet. Yıllardır ülkemiz içerisinde kulaktan dolma tanıdıklarımız var. Evet. İşte telefon açıyoruz, soruyoruz. Yani biraz daha bizim işimiz kolay. Doğru. Peki yurt dışına çıkmış yani 10 yıldır ya da 20 yıldır yurt dışında olan insanlar yabancı oldukları bir memleketin hukuk sistemi, oradaki binlerce kanunu, bu yani zor değil mi işleri? Şimdi, çok daha zor değil mi?
Orkun Bey gerçekten zor. Mesela ben geçenlerde incelemeye başladım. Mesela Almanya'da boşanma nasıl olur? Bakıyorsunuz. Hollanda'da nasıl olur? Onlarınki de farklı. İngiltere'de nasıl olur? İsveç'te nasıl olur? Amerika'da. İnsanın beyni dolaşıyor ya. Gerçekten bu nasıl iştir? Şimdi Avrupa Birliği 27 tane ülke var. Mesela sosyal güvenlikle alakalı oradan bir vatandaş bir soru soruyor. Kolay ama bunun Türkiye'deki karşılığında 27 tane masa var. 27 masada da 3-5 kişi o Hollanda'yı biliyor. O İsveç'i biliyor. O bir oğlunu bilmiyor. Kolay değil bu işler.
Biz şimdi çok programda sorumlu. Bunların hepsini mi yapacağız?
Evet hemen öyleyiz. Evet. Yani bizim iddiamız çok büyüktür. Çok şükür şimdiye kadar da yanlış bir şey söyledin diyen bir baba yiğit de çıkmadı. Şu İnşallah konuyu bitireyim. O birlerine geçelim çünkü konumuz süremiz azaldı.
Bu anlaşıldı. Bugün bitiremeyeceğiz biz. O yüzden
bitiririz. Biz sıkıştırırız şimdi onu.
24 dakika var hızlı evet. gidersek.
Peki. Hukuk piramidini kısaca sayalım bitirelim. Hukuk piramidinin tepesinde anayasamız var. Onun altında uluslararası şeyler var. Anlaşmalar var. Arkasından kanunlar, tüzükler, yönetmenlikler ve Yargıtay iştihatları var. Benim bilgisayarımda 1 milyon iştihat var Orkun Bey. Yani hukuk bir derya deniz şakası yok. Bir derya denizdir. Hayatınızı ona vakfetmezseniz içinde boğulursunuz. Hayatınızı vakfederseniz ancak oradan o denizden birkaç damla su alıp sağa sola serpiştirip rahatlatabilirsiniz. Sabri Bey'e bırakayım uzatmayın.
Çok fazla değil mi? 1 milyon yani.
Öyle. Kafamız dönüyor. Saçları niye arttık biz? Dinleyiciler görmüyor ama niye arttık saçları biz?
Bu arada değerli dinleyicilerimize, dinleyenlerimize hemen
saçları artma sebebi bugün doğum günü babamın aynı zamanda.
Öyle mi? Evet, nice yaşlara birlikte inşallah.
72 oldu.
Ben 72 Ailenizle. Oldum. Konuyu uzatıyoruz ama televizyonda bir şey programları yaptık radyoda nüfus davaları. Hanımların hepsi hiç 35'ten yukarı çıkmıyor sorunuz. Hep 35. Biz 72'yiz rahat söylüyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Buyurun o bir konuya geçelim.
Peki.
Sabri mevzuat Bey. Önemli dedik. Hani çünkü bizim hayatımıza yansıyan kısmı mevzuat. Peki insanlar mevzuatı nasıl öğrenecekler? Ya da bilmemenin bir şeyi var mı? Şifa kısmı var mı? Şimdi bunu en çok ceza hukukunda görüyoruz biz. Örneğin dün gece yılbaşı gecesiydi. Yeni bir yıla girdik. İnşallah hayırlı olur bu yıl. Ne oldu? Bir sürü hani kavga dövüş oluyor değil mi? Kullanılan içkilerin de şeyiyle, tesiriyle. Evet. Şimdi adam gidiyor yandakinin eşine bakıyor. O da ona niye baktın bir sorusu üzerine gidip karşılıklı bir fiziki müdahil oluyor. Şimdi bazen öyle oluyor ki artık biraz da bilinçlendi toplum. Medyanın gücüyle, toplumun evet. işte televizyon ve radyo vasıtalarıyla ama gidiyor adamı dövüyor. Diyor ki ben bunun suç olduğunu bilmiyordum diyor. En çok ceza kanunlarında, adliyelerde, hakim karşısında ben bunun kanunda suç olduğunu bilmiyordum. Mazeretimi kabul edin diyor. Şimdi ceza kanununda böyle bir madde var. Diyor ki kanunu bilmemek mazeret sayılmaz diyor. Madde bu. Yani bu o kadar genel ki Öyle olunca.
Yani herkes kafasına yazacak.
Herkes kafasına yazacak.
Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Evin bir köşesini de yazsın.
Evet.
Öyle.
Şimdi öyle olunca biz hayatımızda biraz önce Bedrettin Bey'in zikrettiği 16 bin kanun, her bir mesela bir temel kanun, borçlar kanunu, bir icra iflas temel, anayasa temel bir kanun ama her birinin de bir 500 ila 1000 arası maddesi olduğunu düşünürsek 16 binle çarptık mı çok büyük bir rakam. Böyle bir şeyi akılda tutmak da mümkün değil. Hem tutmanın mantığı da yoktur. Şöyle bir eleştiri gelebilir. Hukuk fakültesinde okuyanlar işte ezberle eğitim yaparlar denir. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hani babam 50 yıllık avukat ama ben daha yeni sayılırım. 10 yıla gireceğim. Şimdi benim okuduğum dönemki bütün temel kanunlar ne yazık ki benim okuduğum senenin ertesi sene değişti.
Tamamı değişti.
Ben medeni kanunu 1998'de okudum. 99 yılında 2000'de değişti. Yani benim okuduğum her şey sıfır oldu. İşte borçlar okuduk, borçlar değişti. Ceza okuduk, ceza değişti. Velev ki her şey değişiyor. Hatta son zamanlarda meclisin hızlı çalıştığı dönemlerde bu torba yasalar dediğimiz şeyle kanun komple...
Siz de kendinizi yenilemek zorunda işte kalıyorsunuz.
İşte o 1 milyon iştahatın sebebi, oraya getireceğim konuyu. Sabahları resmi gazetede annem Ferra Canbulat, o da avukat, bize çıkarıyor. Diyor ki resmi gazetede bugün şöyle önemli şeyler değişmiş. Bunlara bir bakın, el atın. Niye? Hakimin karşısına hukukçu olarak çıktığınız zaman mahkemede, inanın hakimler de zorlanıyor ama ben bunu bilmiyorum deme şansı vatandaşın yokken hukukçunun hiç olmama yani durumu olamaz.
Hukukçunun dediniz ne kadar var? Ne kadar hukukçu sayısına sahibiz?
Evet, onları da söyleyelim. Çünkü hukuk duruğu açacağız dedik ya Türkiye üzerinde. Türkiye'deki şu anda avukat sayısı 86.900. Yuvarlayalım 87.000 kişi avukat sayısı Türkiye'de. Hakim ve savcı sayısı 14.313 hakim ve savcı sayısı. Adalet Bakanlığı'nda personeli de söyleyelim. 52.260. Bakın 52.260. Bu bir şehir. Bir şehir.
Evet.
Yani şimdi hukuk dendiği zaman dışarıda herkes şimdi bazen iki satır okuyor internette. Nerede hukuk, nerede devlet?
Yeterli mi bu sayılar?
Efendim?
Yeterli
mi? Dava sayısına göre az.
Biraz sonra
az mı?
Az.
Biraz sonra istatistiklere geçeceğiz. Onları özellikle seçtik. Onları duyduğumuz zaman Orkun Bey diyorsunuz bu adamlarla da yetişmez. Çünkü çok fazla dava var. Çok fazla var. Biraz sonra onlara gireceğiz zaten.
Evet.
Ama mevcutlarımız bunlar. Bunları bilsinler yurt dışında olan vatandaşlarımız. Önemli.
14 bin hakim savcı var. 80 evet. milyonluk ülkede diyelim.
Evet.
Yani şimdi rejide bizim sevgili dostlarımız da orada. Doktor arkadaşlarımız. Mesela 250 bin doktor var.
Evet.
80 bin avukat var. Memlekete baktığınız zaman nüfus olarak çok az. Evet. Doktor sayısı da azdır.
Evet.
Hukukçu sayısı da azdır. Akademisyen sayısı çok daha az. Yani
evet.
bu fakültelerde hoca seviyesine indiğiniz zaman çok daha düşük bir hale geliyor. Bir 1700'lerde bire iniyor ki azdır yani.
Evet.
Adalet Bakanlığı çalışan sayısını söylediniz. Adalet Bakanlığı deyince benim aklıma
evet.
bir de noterlikler geliyor.
Evet doğru.
Değil mi?
Doğru.
Kavramı isterseniz bir noter. Evet. Yani evet. nedir, ne işe yarar ve nasıl işler?
Noter Türkiye'de, şimdi hukuk fakültesi önemli. Hukuk fakültesi bittiği zaman ne olacaksın sorusu var. Hukuk fakültesinde bu şey gibi, kara kuvvetleri sınavını kazanıp da askeri liseye giden çocuğa teğmen o daha olmadan ne olacaksın diye sordum. Genelkurmay başkanı olacağım diyor. Hemen hedef oraya. Yani. Paşa olmayı gözüne koyuyor. Şimdi hukuk fakültesi bittiği zaman mesela bir tıp doktoru bitirdiği zaman nihayetinde pratisyen hekim eğer uzmanlığı kazanır, ihtisasını tamamlarsa da uzman hekim olarak hayatına devam eder.
Evet.
Ama tıp hukuk fakültesi bitirdiğiniz zaman önünüzde çok seçenek var. Şöyle çok seçenek var. Bunlardan birisi stajını yapmak kaydıyla avukat olabilirsiniz.
Hı hı.
Sınavını kazanıp stajını tamamlamak kaydıyla hakim savcılıktan birine girebilirsiniz. Gene Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlerde çalışabilirsiniz. Örneğin artık adliyelerdeki yazı işleri müdürlerinin büyük bir çoğunluğu hukuk fakültesi mezundur.
Evet.
Bu iyi bir şeydir yani. Ondan sonra danışmanlık yapabilirsiniz. Sadece hukuk danışmanlığı şirketlere. Ve bir de noter olabilirsiniz. Şimdi... Türkiye'de hemen hemen hukuk fakültesini bitiren insanların tamamı gidip bir noterlik belgesi alırlar. Çok da yüksek rakamlara ulaşmıştır yani alan insan sayısı. Ama bir gerçek var, o da şu. Türkiye'de 80 milyonluk ülkede 2014 yılı itibariyle noter sayısı 1748. Bütün
tamam.
Türkiye'de. Şimdi biz başkentte yaşayıp Ankara'da örneğin biz bugün Cebeci'den buraya gelinceye kadar yol üzerinde hiç görmediysek 5 tane noterlik görmüşüzdür. Ama siz küçük ilçelere gittiğiniz zaman bir tane bulabilirsiniz.
Evet.
Kazalarda belki hiç yok yani. Öyle olunca şimdi noterlerin yaptıkları işlem sayısına bakalım, sayısını öyle değerlendirelim. Geçen sene Türkiye'de noterlerin yaptığı işlem sayısı 29 milyon. 30 milyon diyelim yuvarlak.
Evet.
75 milyonluk ülkede noter 30 milyon işlem yapmış. Bu 30 milyon işlemi yapan insan sayısı 1700, 2000 bile değil. Çok ciddi bir işlem hacmi var. Noter çok sayısı geçecek, çok az.
Evet.
Bunun anlamı şu, noterlik başına 16-17 bin yılda işlem düşüyor. Şimdi bayağı bu niye bu kadar fazla? Bunun 8 milyonu vekaletnameler. İşte avukatlara çıkan, akrabaya, dosta çıkan, emlakçılara çıkan. Evet. Protesto, azilname, istifa ve ihtar 2 milyon. Her yıl 2 milyon insan birbirine bunlardan birini yolluyor. Evet. Bunun iki tarafı olduğunu düşünürsek 4 milyon. Yani 75'e vurduğumuz zaman Türkiye'de 9 kişiden biri noter vasıtasıyla her yıl birine bir şey gönderiyor. Bu da aşk mektubu değil yani. Ciddi hukuki müeydesi olan, sorusu tabii olan bir şey. Öyle olunca Türkiye'de araç satışı geçen sene yuvarlak 6 milyona yakın. 5 milyon 590 ama akılda kalsın diye söylüyorum. 6 milyon otomobil satılmış geçen sene bu ülkede. 70 milyonda 6 milyon demek 10 kişiden biri elindeki arabayı ben Reşit'teki Buğra'ya satmışım. Buğra Berkan'a satmış. Öyle gitmiş yayın. Öyle olunca şimdi aracını satacak 6 milyon insanı 2 ile çarpın 12 milyon insan arasında bir trafik ruhsat kaydı oluşmuş. Emniyetin iş yükü de çok fazla.
Bir ara benim aklıma dönen para geldi.
Çok büyük bir para.
Şimdi 30 milyon işlem, bir işlem, bir vekaletname 80 lira.
Doğru.
Öyle tabii.
Doğru.
Yani bir çarpayım dedim, çarpamadım. Yani çarpamadım evet. yapamadım yani.
Biz bunları seçme nedenimiz örnek olarak. Yani noterlerden kaçmayın, işinizi oralarda yapın, evet, anlamında. Çünkü araç satışlarıyla ilgili programlar yapmıştık.
Yaptık, çok yaptık. Burada da yaptık.
Sabri Bey de çok ısrar etti çünkü o araçlarını çok iyi bilir. Diyor ki gidin noterde alın satın. Öyle kahvede selamun aleyküm birbirine al sat öpüşün. Hayırlı olsun. Ya arkadaş yapma. Geçerli olmaz. Evet. Aynı araba 3-5 kişiyi eziyor. Yarın tazminatı var. Arabanın hurdalığı var diyoruz. Onun için notere gidin. Bak 6 milyon insan gidiyor. Yapmış. Siz de yapın diyoruz. Biraz hızlı gidelim.
Onunla ilgili hemen şeyi söyleyeyim. Noterde yaptığınız araç satışı ekran gidip trafiğe de bildirilirdi. Bu trafiğe bildirilme işi artık şöyle kalktı. Noterde yaptıktan sonra yeni ruhsatınız artık şeyinize geliyor.
Posta yoluyla,
posta yoluyla değil mi? Adrese geliyor. Büyük kolaylık.
Evet. Noter sayısını söyledik. Peki hakim savcı olmak istiyor muyuz? Öyle, evet, bir yapımız var mı? Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra.
Var, bayağı var.
%90'ı insanları öyle oluyor da öyle sonra hukuk sonunda ben bir Yargıtay Başkanlığı'na yürüyorum diye yürür ama daha sonra sıhhiye tarafında.
Savcılıklara örneğin müracaatınız
savcılıklara kısaca onu belirtelim efendim. Şöyle. Çünkü savcılıklarda yani ben hani karakollar gibi düşünürüm. Hak kapısıdır. İçeri oradan girersiniz. Hazırlık tahkikatı diyoruz. Baş ağrıyan herkes Orkun Bey bir şikayet dilekçesi savcıya verir. Türkiye'de yılda 7 milyon müracaat var savcılara. 7 milyon dosya.
14 milyon şikayet demektir karşı,
evet,
tarafında.
7 milyon. Şimdi yapılmasın mı? Yapılır gayet normal. Ama bizim insanlarımızın bilmediği bir şey var. Yaptığınız şikayetlerde farkında olmadan ne yapıyorsunuz? Haksız şikayet yapıyor. İftira. Diyor ki bir taşı atayım o çıkarsın diyor. Nasıl olsa karşı taraf için söylüyor. İftira ediyor. Arkasından suç atma var. Karşı tarafa suç atıyor. Arkasından adli mercileri yanıltma suçu var. Bunların hepsi suçtur. Dolayısıyla savcılığa her verdiğiniz dilekçede çok şükür başımın ağrısı geçti. Şikayeti yaptım uğraşsın demeyin. Doğru olan tarafını yapın. Bu kadar. Evet. Savcılarımız da öyle söyleyebilir. 7 milyon iş var. Biraz hızlı gidelim.
Mahkemelerden söyle bahsetmiştik. Cezadır, evet, icradır. Peki, evet, bu mahkemelere başvurular ülkemizde ne boyutta acaba?
Ceza mahkemelerine yılda yaklaşık 2 milyon 600. Yine yuvarlarsak 3 milyona yakın dosya dava açılıyor. Bu çok inanılmaz bir rakam. Hani şöyle düşünelim. Şurada mini bir anket yapalım. Rejide şu an 4 kişi, stüdyoda da 3-4 kişiyiz.
Evet.
Hepimizin, yani yarımızın şu an hukukla ilgili bir davası vardır. Geçmiş bir yıl içerisinde. Sizin olmuş olabilir, bizim var. Arkadaşların bir kısmının var, biliyorum. Öyle olunca şimdi
bakayım. Herkesin var.
Herkesin var.
Herkesin
İşte
var.
2,5 milyon insan.
Oylama yapsak silme.
Belki Kadriye'nin bir ihtimal ama o da yakında
gibi,
olur.
O davasız gibi duruyor. Neşeli duruyor.
Evet. Evet.
Şimdi öyle olunca bir yıl içinde karara bağlanan dosya sayısı 1 milyon 600. Ama açılan dava 2 milyon 600. Her yıl 1 milyon öbür yıla devrediyor.
Bitmiyor çünkü.
Gelecek yıla 1 milyon dosya devrediliyor. Her yıl.
Hükümlümüz çok var.
Onu da söyleyeyim. Türkiye'de 159 bin insan biz bu yayını yaparken şu an demir parmaklık arkasında. Hani biz de gerçi şu an bir klostrofobik yerdeyiz ama ha, biz neşeyle içerisindeyiz. Onların hayatında bir özgürlük kısıtlaması var. Türkiye'de cezaevlerindeki 159 bin kişinin 22 bin 420'si tutuklu.
Evet.
Yani %12'ye düşmüş tutuklu oranı. %40'tı bu eskiden 40'tı. Çok acayip bir rakamdı. Yani cezaevlerinin %40'ı daha adamın suçu var mı yok mu belli değil. Tahkikat aşamasında aman bu vatandaş kaçar biz en iyisi koyalım bunu bir dediğimiz insan modeliydi. Bu şu an %12'ye indi. Avrupa'da çok daha düşüktür. Yani %80'e %20 şimdi civarındadır.
Ben merak ettim de bizim Türkiye'nin nüfusunu şeye böldüm. Bu 159 bin kişi içeride dedi ya demir parmaklar içerisinde. Bu dışarıdan bakıldığı zaman insan o anda kavrayamıyor. Çünkü bizim beynimiz hesap makinesi değil. Öyle eksi artı 4 işlem yapıp eşiti vermiyor bize. Ben makineyle yaptım. 500 kişide bir kişi cezaevinde. 500 kişide bir kişi. 100 kişide değil. 500 kişide bir kişi. Yani bunu söylerken biraz da hani çok da değil aslında. Mühim olan oraya girenler de düzelmiş olarak çıksınlar. Yoksa evet, toplumlar her zaman suç işleyen olur. 500 kişide bir ortalama olarak.
İcra konusuna gelirsek.
Hemen onu da kısa kısa gideyim. Çünkü süremiz çok azaldı. Hazırlıklarımızı bitiremedik. İcrada şu açıdan önemli Orkun Bey. Türkiye'de şu anda icralarda 23 milyon dosya var. Çok büyük rakamdır. Bu 23 milyon dosyanı biz ilamlı takip ederiz. Yani mahkemeden karar almış, kararını icra ediyor. O da 2,5 milyon civarında. Kalanları da 20 küsür milyon da ilamsız takip. Yani hiç ortaya belge bile koymadan benim alacağım var diye icrada takip yapabilirsiniz. Zaten gazeteler yazıyor.
Efendim peki bu yani, davaların bir de temyizi var. Aklıma evet, gelmişken onu da sorayım. Evet. Hani Danıştay'a tamam, gidilir, Yargıtay'a gidilir.
Var.
Evet. İsterseniz
sırayla gidelim. İdare Mahkemesi'nden evet, ele alalım. Çünkü son 3 dakikamız. Şimdi İdare Mahkemesi'nde geçen yılki dava sayısı 582 bin. Bunun anlamı şu. Her yıl Türkiye'de 500 bin insan, yaklaşık 600 bin insan devlete ya da kamu kurumlarına karşı ben şikayetçiyim diyor. Benim hakkım yendi diyor. Bu önemli bir rakamdır. Bunun 400 binini mahkemeler karara bağlıyor. 148 bini her yıl bir sonraki yıla geçiyor. Bunu niye önemsiyoruz? Vatandaşla devlet arasındaki şikayet mevzuları idare mahkemelerin konuları. Danıştay, Bedrettin Bey. Efendim? Danıştay'a da girersek... Evet. Orası da idare mahkemelerin ilk derece merci, yani idare mahkemesinin Yargıtay gibi temiz merciidir. Burada işlerin hızlanması gerekir diye düşünürken geçen süre çok uzun bir süre. Yani ben kendimden biliyorum, baktığım davalarda daha 3,5 senedir tetkik hakim inceleyecek diyor. Yani gelecekte gelecek. 4-5 seneden aşağı ortalama dava şeyde bitmiyor. İdari yargıda bitmiyor.
Zaman aşımı ne kadar?
Zaman aşımı yürüyen dava olduğu için orada kesiyor zaman aşımı.
Kesiyor değil mi? Evet doğru.
Evet, doğru.
Evet Yargıtay.
Yargıtay'ı da kısaca söyleyelim. O da şöyle. O da temiz makamı diyoruz biz. Yani mahkemelerde verilen kararları siz hatalı buluyorsanız temiz mahkemesi olarak Yargıtay'a gidebilirsiniz. 575 bin dosya var Yargıtay'da. Çok fazladır. 23 daire ceza, 15 daire ceza, 23 daire de hukuk var. Bu şekilde.
Evet.
Şimdi süremiz peki, ne kadar kaldı efendim?
Süremiz var. Birkaç dakikamız daha var.
Ben biraz zaman aşımını
söyleyelim.
Şimdi ceza davalarında zaman aşımı konusu çok önemli Orkun Bey. Nedeni şu. Bir dava açılmış, yürüyor da görünüyor. Senelerce sürüyor o dava. Fakat bitirilemiyor. Mesela bizim son 2014 yılı itibariyle 9.513 dosyamız zaman aşımına uğramış.
Evet.
Zaman aşımı demek artık o davanın ölmesi demektir. Buradan hem hukukçularımız, hakimlerimiz, savcılarımız ve diğer ilgililerin mutlaka davaları ne yapıp zaman aşımına uğratmadan bitirmeleri lazım. Bitmese ne olur? Halkın adalete olan güveni kalmaz kardeşim. O zaman öyle diyor. Ya diyor adam suçu işlemiş diyor. Davası sürdü diyor 10 sene 20 sene hala sonuç çıkmadı. Ne oldu? Böyle adalet olmaz diyor. Bunu söyletmemek lazım insanlara.
Evet.
Adalet de kaç dakika kaldı ben unuttum ama bir mi? Peki yani, efendim bitireyim. Bugün genel söyledik Orkun Beyciğim. Bugün genel bir temel attık. Bundan sonra her gün ayrı bir konu. Her hafta devam edeceğiz kısmet olursa.
Sevgili dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Bu yıl her cuma 14 haberleri sonrası birlikteyiz Hukuk Saati programımızda. Yeni bir program, taze bir program. Tabii ki katılımlarınızı bekliyoruz, istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Telefon numaramız 312-463-34-19-463-34-21. Bugün programın sonuna geldik ama bu numaralar aklınızda kalsın.
Evet.
Çünkü önümüzdeki cuma sorularınızı ve sorunlarınızı bizimle paylaşırsanız biz de derman olmaya avukatlarımız, çalışacaklar konuklarımız. Avukatımız Sayın Bedrettin Can Polat ve avukatımız Sayın Eyüp Sabri Can Polat. Çok teşekkür ediyoruz. Daimi sürekli konuklarımız. Bu yıl birlikteyiz.
İnşallah.
Ayrıyeten İnşallah. Tekrar teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Programı sizler için Kadriye Şenel hazırladı ve hazırlamaya devam edecek. Teknik yönetmenimiz Ayhan Tahşı'ydı. Osman Orkun Karaben. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.